Ayrım 16.
Neden? Söylesene bana. Neden şu an beni okşamaya hazır elin yok? Söyle. Neden gülümseyişin burada değil? Neredesin? Ne yapıyorsun? Ben yitip gidiyorum. Senin de nasıl yitip gittiğini, karanlıkta neler duyduğunu, delikler açıp temelleri oynatan, yeraltı trenlerinin gezindiği rutubette kendini nasıl hissettiğini öğrenmek istiyorum. Bulunduğun cehennemde hangi ürpertiyle ateşi karşılıyorsun? Ben göz kamaştırıcı ışığın içindeyim. Bu ışık senin koyu karanlığından farklı değil. Her türlü bağlantı koptu, yeryüzünden haber getiren radyo dalgaları bulunduğum yere erişemiyor. Oysa yeryüzü yaşıyor, sürdürüyor yaşamasını. Yaşamayan yalnız biziz, sen ve ben, perdeleri, büyük palmiyeleri, birlikte yaptığımız her şeyiyle evimiz. Şimdi ben ne olacağım? Aşırı duygululardan değilim ama sana duyduklarımı yitirmeden yitiriyorum. Korkunç bir şey, hiç olmazsa seni unutabilseydim, acı çekmeseydim. Yitip gidiyorum, burası gökyüzü değil, koca koca kuşlar hava tabakaları üzerinde uyuyor. Başka bir saydamlık, başka bir dip, başka bir yoğunluk ve yine de her şeyden çok sesini, her şeyden çok kahkahanı, yiğitliğini, dünyayı kucaklayabilen güçlü kollarını özlüyorum. Ve bu kucaklamayı yitirmek, dünyayı yitirmektir. Senden nefret ediyorum. Senden hep nefret ettim. Seni hep kıskandım. Zeytinlikler olmasa bağ bile yetim durur. Kayalıklar olmasa denizin bile varlığı sezilmez. Dişlerinden uzakta dudaklarım iki solucandan başka şey değil. Sensiz bir hiçim. Bana ihanet ettiğin için senden nefret ediyorum sevgili evim. Bu akşamki buluşmamıza gelmediğin için senden nefret ediyorum. Bir daha gelemeyeceğine asla inanamam. Neden biliyor musun? Çünkü kendimi öldürecek gücüm bile yok. Böylece yitip gidene dek seni kendimde taşıyacağım. Sönen bir sesin yankısı müthiş yakıyor, yakıyor ve kanatlarım kızarmaya başlıyor. Eriyorum. Ne büyük zevk. Sonunda kayboluyorum, seni unutuyorum. Evet, birden unutuyorum. Kimdin? Neredeydin? Eskiyi belli belirsiz hatırlamaktayım. Hayır, sen olamazdın. Yeryüzünde mi? Şu gezegende mi demek istiyorsun? Tabii canım. Çok iyi, teşekkür ederim. Evet, evet, bilmiyorum. Seni hiç tanımadım. Birbirini yitirmek ne büyük zevk, ne büyük rahatlık. Belki eskiden, hayır, sen beni aldattın asi gövde. Önce sen beni fark ettin, sen beni evsiz bıraktın. Orospuluğu seçmek ve büyük ayı genel evinde seni unutmak zorunda kaldım. Hak ettiğin için unuttum seni. Beni aldattın. Beni aldattın, seni yitirdim, kendimi de yitirdim. Seni tanımıyorum. Dün milletvekili Zeyn'in cenazesi sakin geçmiş, kalabalık ve polisler arasında çatışma olmamıştır. Bunun da nedeni EDA Partisi'nin cenazenin sakin geçmesi yolunda verdiği kesin emirdir. Demek ki EDA kavga aramadığı zaman kavga çıkmıyor. Polislerle halk arasında çatışma varsa bunu EDA'nın istediği, EDA'nın örgütlediği, EDA'nın yarattığı anlaşılıyor. Zeyn'in cenaze töreninden çıkarılan sonuç bu. 3. Yer sarsıntısının açtığı uçurum. 1. Hava çok sıcaktı. Herkes kayıtsız işiyle ilgileniyordu. Yalnız Ahepans Hastanesi yakınındaki Sintrivani alanında alışılmamış bir kalabalık vardı. Zeyn'in tabutunu gara, oradan da Atina'ya taşıyacak cenaze arabası neredeyse geçecekti. Delikanlılığımızın tabutu diye düşünüyordu genç öğrenci. Aynı sokakta, aynı ağacın altında, aynı kilitli stadyum kapısı önünde iki gün önce Maria ile ilişkisini kesinlikle koparmıştı. Şimdi ölen kahramanla vedalaşmaya gelmişti, kafasında iki cenaze töreni anlaşılmaz biçimde birbirine karışıyordu. Kendisini avutan, günümüzde çok daha önemli olaylar olduğunu, çağının sorunlarıyla didişen kişinin saplantılara bu kadar kolaylıkla kapılmaması gerektiğini söyleyen bir arkadaşıyla birlikteydi. Çünkü, diyordu arkadaşı, ne olursa olsun Maria'yı kafana takmak hoşuna gidiyor. Efsaneni yaşamak istiyorsun. Maria bir bahane. İlişkiyi kesmesen başka bir acı çekme yolu bulacaktın nasılsa. Arkadaşını dinliyor, bu sözleri dinlemek hoşuna gidiyordu. Ama o sabah Maria'sız olduğu için bir türlü avunamıyordu. İlkbahar kurşun gibi derinliklerine gömülmekteydi, mavi suların derinliklerine dalıp giden ve sonunda dipte koyu bir lekeye dönüşen balıkçı ağları gibi. Ayrıldıklarından beri hep bunu duyuyordu. Çok da saçmaydı. Üstelik bütün bunları bir futbol alanının çirkin, soğuk, kasvetli bir futbol alanının önünde duyuyordu. Yürürken ardından yükselen çığlığı duydu. Bana vurdular. Birden geri döndü. Yolun ortasında kendini bilmeden yatan adamı gördü. O sıra Sintrivanya alanındaki yoğun trafikte otomobiller topaç gibi dönüyorlardı. Adamı kimin yaraladığını seçmesi olanaksızdı. Bir anda bütün kişisel saplantıları boşaldı. En yakın telefon kulübesine, ders çıkışı Maria'ya telefon etme alışkanlığını edindiği kulübeye koştu ve ilk yardımdan bir ağır yaralıyı hastaneye yetiştirmek için Sintrivanya alanına acele can kurtaran göndermelerini istedi. Gerçekten de can kurtaran arabası birkaç dakika sonra yetişti ve yaralıyı aldığı gibi devlet hastanesine götürdü. 2. Başına vurulduğunda Nikitas ifade vermek üzere savcılığa gidiyordu. Bu ikinci girişimiydi. İlkinde bütün bildiklerini sorgu yargıcına anlatmıştı. Dayanamamış, bildiklerini kendine saklayamamıştı. Bütün bir gün düşünmüştü ama o uğursuz perşembe sabahı Yangos adlı birinin milletvekilini ezdiğini gazetede okuduğundan beri nefretle ürperiyordu. Gerçeği bilen tek kişiydi. Önceki gün Yangos, "Bu gece hayatımın en büyük çılgınlığını yapacağım," demişti. Bu gece bir adam ölebilir. Gerçekten de öldürmüştü. Nikitas o sıra Z'nin ölüp ölmediğini bilmiyordu ama bunun ne önemi vardı? Tıp açısından Z ölmüştür. Başsız bir gövdedir. Gövde yaşıyor, beyin parçalandı. Haberleri okuduğu sırada cila atölyesindeydi. Yıldırıma vurulmuşa döndü. Çok işi olduğu halde siparişi tamamlayamamıştı. Tüccar mobilyaları bekliyordu. Önceki gün bu mobilyaları taşımasını Yangos'tan rica etmişti de Yangos çok daha önemli bir işi olduğunu söylemişti. Mobilyaları teslim edecek vakti yoktu. Daha önemli bir işi vardı. İnsan öldürmeye kadar varabilirdi bu. Günlerden de çarşambaydı. Aksi gibi bütün dükkanlar kapalıydı. Başka bir kamyonet bulma olanağı yoktu. Eli sanki donup kaldı, gazeteyi yere düşürdü. Sağır dilsiz çırak koştu, gazeteyi yerden alıp yüzünden eksik etmediği o sersemce gülüşüyle Nikitas'a uzattı. Nikitas çırağını itti. İlk kez gülüşü Nikitas'ı sinirlendiriyordu. Atölyenin içinde dolaşmaya başladı. Atölyede duramaz olmuştu. Cilalanmış ceviz tabutlara baktıkça yüzü asılıyordu. Hayır, bir şeyler yapmak zorundaydı. Gerçeği başka bilen yoktu, susamazdı. Susarsa sağır dilsiz çırağından ne farkı kalırdı? Hayatı boyunca o sersem gülüşü yüzünden eksik etmemesi gerekebilirdi o zaman. Ne sağcıydı ne de solcu. Hiçbir yanı tutmuyordu. Tabii sağcı gazeteleri okuyordu. Bir sürü düşmanı olan ve ticaret yapan birinin sağcı gazeteleri okuması zorunluydu. Adamın biri epey önce karşısında atölye açmak üzere gelip yerleşmeye kalkmıştı. İşe girişmesini bile beklemeyen Nikitas polise koştu, ağladı, sızladı ve atölyeyi açtırmadı. Adam da vazgeçti ama Nikitas'ı asıl kızdıran gazetenin bir trafik kazasından söz etmesiydi. Onun bildiği tek şey Yangus'un önceki gün büyük bir soğukkanlılıkla adam öldürmeye hazırlandığıydı. Bu durumda nasıl susabilirdi? O perşembe günü Nikitas'a yüzyıllar gibi geldi. Sanki yeryüzünün tüm ağırlığı sırtına binmişti. Başka kimsenin haberi yoktu. Öğlene doğru Atina gazetelerini aldı. Hepsinde de Yangos'un bıyığı dikkati çekiyordu. Bir gecede bu tembel, bu palavracı, bu işe yaramaz Yangos'un ünü Yunanistan'a yayılmıştı. Nikitas onu kıskandı. Hemen sorgu yargıcına koşup bütün bildiklerini söylemesi ertesi sabah Yunan basınında resimlerini görmesine yeterdi. Basit işini bırakıp büyük üne erişen bir mobilya cilacısı. Hayır, cinayetle üne erişen Yangos'un eşiti olamazdı. O soylu bir davranışla kendini tanıtacaktı. Öğlende evine dönerken kendisini fark etmeyen adamlara yan yan bakıyor, itiraflarından sonra her yerde tanınacağını, selamlanacağını, 40 kilise otobüsüne bindiğinde herkesin kendisine yer vermekte yarışacağını düşünüyordu. Annesi öğlen yemeğinde ıspanak yapmıştı. Oğlunun büyük bir merakla gazeteleri okuyup iştahsız iştahsız ıspanağını atıştırdığını görünce kaygılandı. "Nen var benim küçük Nikitas'ım?" Annesinin yüzüne bile bakmadan "hiç" dedi Nikitas. "Niçin aldın bunca gazeteyi?" "Cinayet yüzünden." "Ne cinayeti? Bir baba kızını mı öldürmüş?" "Hayır canım." "Kötü biten bir miras hikayesi mi?" "Hayır." "Akıl hastanesinden kaçan bir deli mi?" "Hayır, hayır." "Canım söylesene şunu, ne cinayeti olmuş?" "Tanıdığım biri dün kentin merkezinde bir milletvekilini öldürmüş." "Ulu tanrım, nereden tanıyorsun onu?" "Küçük bir kamyoneti vardı. Ara sıra cilaladığı mobilyaları ona taşıtıyordum." "Ölen milletvekili hangi partiden?" "Komünist." "Öyleyse oh olsun." "Sus bir ana. Sana ne yaptı adamcağız? Buraya bir konuşma yapmak üzere gelmiş. Yangosta tanıdığım rezil arkadan vurup öldürmüş." Annesi 40 yıllık gözlüklerini burnunun ucuna iliştirip gazeteye göz attı. Önce fotoğraflara baktı, sonra başlığı heceledi. "Tır tır trafik kazasında Eda Mil milletvekili. Sen yemeğini yemene bak yavrum, bırak bu sersemce işleri başkalarına." Nikitas peçetesiyle ağzını silip sofradan kalktı. "Sevdiğin pastadan yaptım, bir parça getireyim mi?" Nikitas annesinin dönüşünü beklemeden çıktı. Evinde de boğulacak gibi oluyordu. Atölyesine döndü, kendini işine veremeden akşama kadar çalıştı. Eve geldiğinde kız kardeş de oradaydı. Herhalde annesi Nikitas'ı merak edip çağırmış olacaktı. "Ne yapacağımı bilmiyorum," dedi Nikitas ona. "Ya her şeyi söyleyecek ya da dilimi tutacağım." Her şeyi kız kardeşine anlattı. "Sen delirdin mi?" dedi kız kardeşi. "Hepimizin başını belaya mı sokmak istiyorsun? Devlet memuru kocam senin yüzünden işinden mi olsun?" "Ne dedin? Çeyizimi sen mi verdin? Kimseye borçlanmadan evlendiğimi unutuyorsun galiba. Aile yuvamızda ikimiz de mutluyuz." Derken sen ortaya çıkıp "bir an bile düşüneyim" deme. Duyuyor musun Nikitas? Hem o herife de iyi olmuş. Gazeteler baştan başa yalan oldu. "Ere cinayet işlemez. Ülkenin iyiliği için çalışır." Dipnot. Ere, sadece Ulusal Birlik Partisi, Karamanlisçi. "Anladık be, sus, kavga arıyorsun galiba." Kız kardeşi tehditler savurarak çıktı gitti. Nikitas'ın en çok kızdığı da kendisine Saralı denmesiydi. Çocukluğunda bir kere kendinden geçmişti ama mahallede oynarken arkadaşlarından biri kafasına vurmuştu da ondan. Hayatı boyunca Sara nöbeti gelmemişti Nikitas'a. Gitti yatağına uzandı. Her zamankinden az çalıştığı halde o gün çok yorulmuştu. Durmadan düşünüyordu. Annesi meraklanmasın diye ışığını söndürmüştü. Bir çemberin içine girmiş çıkamıyordu. Çemberin bir yarısında "git" yazılıydı. Öbür yarısında "gitme". İki yarım daire gitgide hızlanarak dönüp sonunda birleşiyordu. Milletvekili arkada bir kadınla iki çocuk bırakmıştı. Doktordu, üniversite profesörüydü, kültürlü adamdı. Şu yangoz hayvanı da neden uğraşırdı bu tür işlerle? Alçak herif. Sonunda uykuya daldı. Kabus gördü. Yangoz mobilyaları götürüyor, yoldan geçenleri öldürmek için birer birer kamyonetten aşağı atıyordu. Mobilyalar Nikitas'ındı. Dolayısıyla suçlu damgasını Nikitas yiyordu. Sonra düşünde öğle vakti çok işi olduğu sıralar yaptığı gibi kendini atölyesinde yere uzanmış gördü. Kapı birden açıldı ve elinde tabancasıyla yangoz göründü. Tabutlardan tabut beğen alçak. Son günlerde cilaladığı tabutları gösteriyordu Nikitas'a. "Niçin yangoz, niçin? Hadi çabuk ol. 1-2-3 yattığı yerde sıçradı. Ter içindeydi. Gün doğuyordu, tıraş oldu. Bayramlıklarını giydi, kendiliğinden bütün bildiklerini anlatmak için sorgu yargıcının karşısına çıktı. O günden bu yana sanki gölgesi ikileşmişti. Nereye gitse, nerede dursa, peşinden iki kişi geliyordu. Sonra plakasız bir otomobil çıktı ortaya. Onları tanıyabilmek için kentin merkezinde yürüyüş yapıyordu. 20-30 metre gerisinden hep aynı araba geliyordu. Bu arada Barışseverler Derneği'nden avukatlar Nikitas'la bağlantı kurmuş ve onsuz hiçbir sonuç alınamayacağını bildirmişlerdi. Verdiği ifadeyle kaza iddialarını çürütüvermişti. Direnmeliydi, Yunanistan'ın herkesin iyiliği için ifadesini değiştirmemeliydi. Evet, Nikitas da onlar gibi düşünüyordu ama bundan böyle nasıl yaşayacaktı? Atölyesine dönmeye korkuyordu. Oturursa başına büyük işler gelecekmiş gibi günlerini yürümekle geçiriyordu. Bir milletvekili öldürülmüş, bir başkası kıl payı ellerinden kurtulmuştu. Nikitas'a saldırmaktan çekinecek değillerdi ya. Bir zamanlama sorunuydu bu. Direndi, kolay yılmayanlardandı. Ötekiler inat ettikçe o da direniyordu. Derken savcı çağırdı onu. O sabah savcıyla görüşmesi gerekiyordu. Evden çıkarken peşine düşenleri şaşırtmak için eski kente dolanmış, bir zamanlar barbut atmak üzere sık sık uğradığı Skapos'taki kahvede bir şeyler içmiş, yerinden kalkıp sokağa göz attığında ilk kez arabayı görememişti. Sonra Ayuu Dimitriou sokağından aşağı inmiş, Evangelistria mezarlığını geçmiş ve adliye binasına giden sokağa sapmıştı. Sağ kaldırımda İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle papazların arasında yürüyordu. Sintrivani alanına vardığında büyük bir kalabalık tıklım tıklım tüfeklerini bacakları arasına almış polislerle dolu arabalar gördü. Kalabalığın neden toplandığını sordu, milletvekilinin cenaze arabasının geçeceğini öğrendi. Altında böceklerin kaynaştığı taşı ilk kaldıran kendisiydi, koltukları kabardı. Böylesine kalabalık bir polis kuvvetinden aldığı güvenli karşıya doğru yürüdü. Koşar adım ilerlerken birden yanında bir kamyonun durduğunu fark etti. Kamyon penceresinden yengecin kıskaçlarını andıran iki el çıktı, ceketinin yakasına yapışıp araca doğru çekti. Kafasına bir şey indirildiğini hissetti. Bana vurdular diye bağıracak zamanı buldu. Sanki alandaki fıskiyelerden kırmızı, sonra yeşil, mavi, beyaz ve kırmızı bir kan fışkırdığını gördü. İkinci darbe yerde büyük bir çatlak oluşturdu ve çatlaktan yayılan karanlık ortalığı kapladı. Başka kimsenin bulunmadığı boş, 40 yataklı bir koğuşta kendine geldi. İçerisi hastane kokuyordu. Yatağının ayak ucunda asılı tabelayı gördü. Ateşinin oraya yazıldığını anladı. Sonra başındaki ağırlığı hissetti. Sakınarak ellerini alnına götürdü. Tepesine buz torbası koymuşlardı. Asıl anlayamadığı bütün yatakların neden boş durduğuydu. Konuşacak birini bulsa belki durumu öğrenecekti. Başı çok ağrıyordu. Belki kafatası çatlamıştı. İyi ama o zaman kan akmaz mıydı? Hayır, ucuz kurtulduğu belliydi. Ama ne kadar zaman için? Ya polisin revirindeyse, ya herkes onu unutmuşsa, ya herkes içeri tıkıldığına seviniyorsa? Bağırmaya başladı. Kimse görünmedi. Yerinden doğrulmaya çalıştı, bunun da olanaksız olduğunu anladı. Pencereye kadar süründü, hastane bahçesinin polislerle dolu olduğunu gördü. Güçlükle yatağına döndü. Uzanmaya çalıştığı sıra az kalsın buz torbasını düşürüyordu. Çok canı yanıyor, ahtapot kollarını andıran iki elin kamyon camından nasıl dışarı çıktığı şimdi yeniden gözünün önüne geliyordu. Kimdi? Niçin vurmuştu başına? Neden hiçbir polis memuru işe karışmamıştı? Cenaze arabası geçmiş miydi? Kemikleri öyle ağrıyordu ki bütün kalabalığın üzerinden geçip geçmediğini düşündü. Kız kardeşi çok haklıydı herhalde, konuşmaması gerekirdi. Kafasını kurcalayan sorularla kendinden geçti. Ucuz kurtulmuştu ama artık susması söz konusu değildi. Hayır, meydanı onlara bırakmayacaktı. Hayatı boyunca kahramanca davrandığı olmamıştı ama onuruyla ilgili konularda çok hassastı. Bunun üzerine kapının korku filmlerindeki gibi kendiliğinden açıldığını gördü. Bir takım emirler duyar gibi oldu. Derken önünde jandarmalarla bir adam içeri girdi, yatağın kenarına ilişti, general olduğunu söyledi. ''Ne oldu sana oğlum, başına mı vurdular?'' Bunlar generalin ilk sözleriydi. Elinden geldiğince kararlı, ''Benimle alay mı ediyorsunuz generalim?'' diyebildi. Generalin alaylı alaylı yüzüne, buz torbasının üzerine konulmuş beze baktığını fark etti. Dudaklarının kenarı, ağzından çıkan kirli çamaşırları alaylı gülümseyişinin ipinde tutturmaya yarayan mandalları andırıyordu. Nikitas sinirlendi. Sorumsuz şef, generali hemen tanıdı ve yatağında doğruldu. Üzerine eğilen general boşuna ciddi bir yara arıyordu. Yine alaycı bir sesle, ''Seni oldukça hırpalamışlar yavrum.'' dedi. Nikitas başındaki buza rağmen kanının tepesine çıktığını hissetti. Generalin kendisiyle alay etmek üzere buraya geldiğine bir türlü inanmak istemiyordu. 40 yataklı bir koğuşta tek başınaydı. Nerede bulunduğunu bilmiyordu. Üstelik bir de kendisini alaya alıyorlardı. Hayır, bu kadarı biraz fazlaydı. Gözlerini bir açık yakalayıp hemen konuya girmeye çalışan generalin vurguyu andıran gözlerine dikti. Susuyorlardı. Sonra general yerinden kalktı, pencereye yürüdü. İçerisinin çok sıcak olduğu gerekçesi ve beynini saran sisleri dağıtmaya çalıştığını belirten bir el hareketiyle pencereyi açtı. Sonra tilki gibi çevik adımlarla yanına yaklaştı ve dostça omzuna vurup ''Bizdensin ama bunu nasıl yapabildin?'' diye sordu. Nikitas anlamaya başlıyordu. Jandarma kuvvetlerinde görevli bir akrabası vardı. General onunla konuşmuştu herhalde. Tüm ailesi Yangos'un safında yer alsa da aldırmayacaktı. Nikitas gerçeği biliyor, açıklamazsa bu gerçeğin hayatı boyunca kaya gibi kendisini ezeceğini de hissediyordu. General yanından ayrılırken ''Hadi bakalım'' dedi. ''İşine, dükkanına kavuşacak ve bütün olup bitenleri unutacaksın. Sana daha iyi bir ev bulacağız.'' Ardında bir demet deve dikeni biraz da korku bırakmıştı. Açık konuşmamıştı çünkü. Bir hemşire buzu değiştirmek üzere içeri girdi, ardından da adli tabip Zeyn'in başına vurulma sonucu değil asfaltta çarparak yaralandığını söyleyen doktor göründü. Ateşine baktırdı. 38. Başındaki yarayı inceledi ve durumunun ciddi olmadığını, bir daha delilik yapmamak koşuluyla 2-3 gün içinde işine başlayabileceğini söyledi. Yani dedi Nikitas, ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Yani başıma vurmadılar mı? Ayağın kaydı, düştün. Öyleyse başımdaki buz torbasının işi ne? Sakın atma buz torbasını. İki şey var doktor bey. Ya başıma vurdular, buz torbası koymak gerekiyor, ya da vurmadılar, buz torbasına gerek yok. Doktor da Nikitas'a dehşetin kuşkusunu aşılayabilmişti. Hepsi de beni deli sanamaz ya diye düşündü. Tam dalıyordu ki üçüncü biri göründü. Bu adam başına vurulduğu gün ifade vermeye gittiği savcıydı. ''Ne kadar zamandır partidesin?'' diye sordu birden. ''Hangi partide?'' ''Solcu partide.'' ''Ne bir solcu partiden ne de başkasındanım. Kimden yana olduğumu ille de öğrenmek istiyorsanız söyleyeyim. PAOK, futbol kulübünü tutarım.'' Dipnot, Selanik'in en büyük futbol kulübü. Ertesi gün gazetelerde başına gelenlerin öyküsünü okudu. Öldürmek üzere başına vurdukları baştan aşağı yalan, yaralının sözlerine rağmen saldırıya uğramadığı anlaşıldı. Başına vurulmadan yere düştüğü belli. Kendisini hastaneye kadar getiren öğrencinin savcıya verdiği ifade şöyle. Yürürken bir ses duydum, döndüğümde yerde yatan adamı gördüm. Adli tabip koğuşa girdiğinde onu sigara içip gazete okurken buldu. Üstelik kendisiyle görüştüğümüz kız kardeşi Roxan Korivapulu şunları söyledi. Kardeşime saldıran olmadı, ayağa kayıp düşmüş olacak. Annesi ise küçüklüğünden beri yalan söyler diyor. Başını elleri arasına aldı, neredeyse aklını kaçıracaktı. Şimdi gerçekten kabus görüyordu. Hepsi ona karşı birleşmiş, ne yalancılığını bırakıyorlardı ne palavracılığını. Demek kimse vurmamıştı başına. Sarılılar gibi yere yuvarlanmıştı ha. Kız kardeşinin sözlerinden bu çıkıyordu. Açıkça söylemeye çekinmişti. İşin ucu kendisine de dokunurdu ama Nikitas onun sözlerinin bu anlama geldiğinden emindi. Başı dönüyordu. Yine gazeteye göz attı ve en son sayfada şunları okudu.